Ayrım 29 sayfa 242. Görüldüğü gibi Muhammed'in rukiye yöntemiyle tedavisi kapsamına giren bu olaylar maddi olaylardır. Biyolojik, fizyolojik olaylar. Muhammed ve arkadaşları bu türden hastalıkları da rukiye yani üfürük yoluyla tedavi ediyorlardı. Bunların psikolojik tedaviyle ne ilgisi var? Ve ne ilgisi var ki bir dinci psikiyatrist dine bağlıları övmüş diye kahramanımız benim yüzüme tükürme terbiyesini gösteriyor. Toplumumuzda Anadolu'da şurada burada üfürükçüler vardır. Her tür hastalığı tedavi ederler. Bunların psikolojik tedaviyle bir ilgileri var mı? Eğer hayır deniyorsa aradaki fark nedir? Üfürükse bunlarda da var. Okumaksa bunlarda da var. Lems denen dokunma ve okşamaysa bunlarda en ileri derecesi var. Peki bunların yaptıkları iş niye psikolojik tedavi ya da masaj tedavisi kapsamına girmiyor? Fark bunların peygamber ya da sahabe olmamalarından mı ileri geliyor? Kahramanımız tedavi için bir hastasını bildiğimiz doktorlara değil de bu üfürükçülere götürüyor mu? Götürmeli mi? Toplumu o yönde koşullandırmak insanca mıdır? İnsanseverlik midir? Masaj tedavisi varmış. Masaj Arapçadaki dokunma demek olan mesten geliyormuş. Ama benim zeka seviyem bunu anlamaya yetmezmiş. Her fırsatta beni küçümser bir tutum takınırken kendisini gülüş durumlara düşürdüğünün farkına varabilir mi? Buradaki bilgiçliğinin ve beni küçümseme gösterisinin konumuzla bir ilgisi yok. Yoksa Peygamber Efendisi'nin ve arkadaşlarının da okuyup üfleme sırasında masaj tedavisi yaptıklarını mı söylemek istiyor? Ya da üfürükçülük erbabına bir yol mu açıyor? Yine toplumumuzda özellikle Anadolu'da cin çıkarmalar görülür. Saralı'ya da deli cinciye getirilir. Cinci hocamız da başlar hastadan cinleri çıkarmaya. Hastanın karşısında kendince bildiği bir takım dualar okurken bir yandan da uhruç uhruç der durur. Uhruç Arapçada bir sözcük. Çık demek. Hoca cin taifesine seslenir bu sözcükle. Hadi gel çık bu hastadan. Çık çık çık anlamında. Hoca cin çıksın diye hastayı döver de. Kimi az kimi çok. Dayak olur ille de. Biliyor musunuz bu tedavi yöntemi nereden kaynaklanıyor? Açıkça belirteyim peygamber ve arkadaşlarından. Yalan ve iftira diyemezsiniz. Çünkü ben bilim ve düşünce adamıyım. Yalan ve iftira ile bir ilintim olamaz. İşte kaynağı hem de İslam dünyasında en güvenilirlerinden. Muhammed'in önemli görev verdiği kişilerden Ebul As oğlu Osman hastalanmıştır. Muhammed onu şeytan cin tuttuğunu söyleyen tanısını koyar hemen. Adamı çömeltir. Eliyle adamın göğsüne vurur ve ağzına tükürür. Parantez içinde adam ve tefemi femi yani ağzıma tükürdü diyor. Ve başlar. Parantez içinde cine seslenerek. Uhruç yani çık demeye. Uhruç adüvellah yani ey Tanrı'nın düşmanı hadi gel çık. Parantez içinde adamın içinden der. Bunu 3 kez yapar. Sonra da adamı işine görevine gönderir. Dipnot İbn Mace, Sünen, Kitab-ı Tıp, Taksim 46, Hadis No 3548. Bir köylü Arap gelmiştir Muhammed'e. Konuşur, kardeşini cin tuttuğunu söyler. Muhammed, git onu bana getir der. Köylü gider, kardeşini getirir. Muhammed bir sürü ayet okuyarak tedavi eder. Adam o sırada iyileşir. Dipnot İbn Mace Age, Hadis No 3549. Bir kadın elinde çocuğu, bu çocuğu da cin tutmuş. Muhammed'in yanına getirir. Muhammed cini çıkarmaya koyulur. Uhruç adüvellah, ene Resulullah. Ey Tanrı düşmanı cin, gel çık, parantez içinde çocuğun içinden. Ben Tanrı'nın elçisiyim diyerek seslenir. Çocuk iyileşmiştir, yani cin çocuğun içinden çıkıp gitmiştir. Kadın biraz kurutulmuş yoğurt, biraz yağ ve iki koş getirip Muhammed'e verir. Muhammed koşlardan birini alır, öbürlerini kadına geri verir. Dipnot, Ahmet İbn Hanbel, Müsned, 4 Taksim 170-171, Darimi, Sünen, Mukaddime, Taksim 4. Önemli İslam ulemasından İbn Kayyim el-Cevziye, parantez içinde ölümü 1350, saralı bir hastada kötü ruh yani cin şeytan bulunmadığını söyleyerek bir takım tıbbi açıklamalar yapan doktor ve düşünürler için birer cahil ve dinsiz diyor. Ve sonra peygamberin uhruç diyerek hastadan cin tire şeytan çıkarmasına ilişkin hadisine yer veriyor. Dipnot İbn Kayyim el-Cevziye Et-Tibbun Nebevi Tahkik Doktor Abdülmuti Kahire 1982 S-136-37. Yine İslam ulemasından İbn Teymiye parantez içinde ölümü 1328 Muhammed'in hastadan cin çıkarmasına ilişkin olaylara yer veriyor ve buna kesinlikle inanılması gerektiğini savunuyor. Dipnot: Takiyüddin İbn Teymiye İdahud Delale Fi Umumil Risale Mısır 1369 S44-49. Ayrıca bu hastadan cin şeytan çıkarma işinin amellerinin en faziletlisi, parantez içinde Eftadül Ama olduğunu, yani en sevaplı bir iş bulunduğunu ileri sürüyor. Peygamberin ve salih, parantez içinde iyi kişilerin hep insanoğlundan şeytanları uzaklaştırma çabası gösterdiklerini görüşünde dayanak olarak gösteriyor. Dipnot: İbn Teymiye aynı risale S45. Saralı hastaya dayak. Bu dayak da savunuluyor. Bu İslam ulemasından yazarlarca. İbn Teymiye saralı hastadan cini çıkarmak için hastaya çok şiddetli dayak atmak gerekebileceğini, bu dayakların hastanın bedenini değil cinin bedenini etkilediğini ve hastanın bu yüzden dayağı duymadığını ileri sürüyor. Şunu da yazıyor: kimi zaman hastanın ayağına 300 lira 400 daha az ya da daha çok sayıda sopa vurulur. Öylesine ki bu vuruşlar insanın, parantez içinde hastanın, kendisine olsa onu öldürür. Sopalar, parantez içinde hastaya değil, cinlerden olana vurulmuş olur. Ve cin bağırır çağırır. Dipnot: İbn Teymiye aynı risale S48. İbn Kayyimil Cevziye'de sahralıdaki cinin normalden daha inatçı olduğu ve hastadan çıkmak istemediği zaman hastanın döveleceği ve cinin aslında kendisine atılan dayaklarla çıkarılacağını, hastanın bu yolla iyileşeceğini yazıyor. Sonra bu işin nasıl yapıldığını uzun uzun anlatıyor. Dipnot: İbn Kayyimil Cevziye AG 138-140. Toplumumuzda bu cin çıkarma olayları çok iyi bilinir. Muhammed'in uhurcundan alınma uğruş duası kimi kitapçılarda, camilerde, orada burada bugün de satılmakta. İnsan olanlar eğer insanlıklarını, imanlarını kurban etmiş değillerse bu tür durumlar karşısında sessiz, duygusuz kalabilirler mi? Kahramanımız H. Kemal Özyürek, Peygamber Efendisi'nin ve arkadaşlarının uyguladıkları rukiye, parantez içinde Türkçesi üfürük, karşılığı alındığını kabul ettiği ücret meselesine yer ayırmış. Rukiye, Peygamberimiz zamanında bir meslekti, tıbbın bir kolu idi. Bugünkü psikiyatri veya psikoterapiye benzer, parantez içinde böyle bir benzerliğin ileri sürülemeyeceği yukarıda açıklananlarla kolayca anlaşılabilir. T.D. Peygamberimiz parantez içinde S.A.V. ücrete karşı musamahalı davrandı. Çünkü burada tıbba, hekimliğe teşvik vardı. Nitekim daha sonraki devirlerde tıp yıldırım hızıyla inkişaf etti. Üfürük ve karşılığında ücret almalar sayesinde tıbbın yıldırım hızıyla inkişaf ettiğini söyleyebilen, bunu ileri sürebilen insana ben ne diyebilirim? Amacım nedir, ben ne istiyorum? H. Kemal Özyürek sık sık gösterdiği büyük İslami terbiye ile benim için cami duvarına şey eden şey diyor: ben kendisini yine bir insan saydığım için benzer ağız kullanmayacağım. Ancak şunu belirtmeliyim: kahramanımız beni bu nitelemesinde bir aşağılama olduğu gibi açık bir tehdit, parantez içinde korkutma da var. Ne ki yukarıda da dile getirmeye çalışmıştım. Ben bir yoldayım, bilerek, seçerek, gönül vererek. Bu yoldan beni döndürebilecek, yıldırabilecek hiçbir şey olamaz. Geçmişten bize bugünkünden daha güzel bir dünya bırakabilirdi. Bunun olmamasında dinlerden kaynaklı karanlığın çok ama çok büyük payı var. Bu karanlık olmasaydı insanlık daha başka bir noktada olacaktı. İnsan aklı, düşüncesi, duyguları ve bilim zincirlere vurulu olmadan çalışırdı. Meyvelerini de ona göre verirdi. Çok çok önceki çağlarda özlenen olgunluğa, uygarlığa ulaşılırdı. Yüzyıllarca türlü yalanlarla örüle gelen karanlık yüzünden gerçekleşemedi bu. Dinler, mezhepler insanlığın geçmişi boyunca ayrılıklar, acılar, ölümler kaynağı olmuştur. İslam şeriatı da öyle. Dahası bu yönde başlarda gelir. İşte bir örnek: Cemel olayı. 9 Aralık 656. Savaş için karşı karşıya gelen iki kesim, bir yandakilerin başında peygamberin ünlü karısı Ayşe, öbür kesimin başında ise aynı peygamberin damadı Ali. İki kesim ashabtan, İslam'ın en ileri gelenlerinden, içlerinde sağlıklarında cennetle müjdelenmiş olanlar da var. İki kesimde de kılıç çekiyorlar birbirlerine. Sonuç 15 bin ölüm. Yani bir olayda 15 bin kişi öldürülmüştür. Hayvan boğazlanır gibi boğazlanmışlardır. Örnekler çok. Akıl ve sağduyu ışığının kanına girmeler. Şimdi kalkıp yerli ve yabancılardan yalancı tanıklarla sevimli gösterilmesin lütfen. Övgüler düzenlerin durumlarını incelemek gerekir. Ayrıca gerçek ortada. Tanığa gerek yok. Daha güzel bir dünya için karanlık yenilmeli. Yenilmeli ki gerçek nedir ne değildir her alanda ve herkes için iyice görebilsin. Yenilmeli ki kan emiciler, bitler, parazitler de temizlensin ya da temizlenme sürecine girsin. Yenilmeli ki yol açılsın insanlığın önünde. Daha bir güzel, daha bir net ve aydınlık. Elimdeki ışığın önemini ve gücünü biliyorum. Bilgim var, yüreğim var ve insanlara, insanımıza yararlı olmaya çalışmak gibi bir huyum ve tutkum var. Varlığım ölümlüdür kuşkusuz. Ama ölümsüz katkılarım olsun istiyorum. İnsan aklının zincirlerden kurtulup oh diyeceği, soluk alacağı daha güzel bir dünya için. Çabalarım bu yolda. Yazılarım bu yolda. Kendi yazdıklarımdan sorumluyum. Şu ya da bu biçimde suçlama olmasın. Yazıyorum ve yazacağım. Bana bu olanağın verildiği her yerde, yasalara da uyarak. Karşılık, parantezinde cevap, verilmek mi isteniyor? Verirsin. Ama yalan, karalama, aşağılama ille de gerekli midir? Bunlarsız olmaz mı? Kimliğim, yolum, yöntemim açık. Tartışmaksa buyurun tartışalım. İstiyorsanız muhterem hocalarınızla gelin. Ama uygarca olsun her şey. Zaman Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne. Çamur atan ben değilim. Parantez içinde bu yazının tamamı Zaman Gazetesi'nde yayınlandı. 19 Ekim 1989. Ankara'dan yazdığım mektubu gazetenizde 16 Ekim'de yayınlayan Halil Bozkurt beni aşağılamaya yöneliyor ve başında çamur at yapışmazsa izi kalır sözüne yer veriyor. Sizin zihninizi ne güzel ifade ediyor diyor. Oysa ben çamur atmak gibi bir çirkinliğe düşmem. Ne böyle bir yol seçtim ne de bu yapıma uygun. Okuduğunu belirttiği 2000'e doğrudaki yazılarım ortada. Hiçbirinde kimseye ve hiçbir kuruma çamur atılmış değildir. İslam ya da öteki dinler konusunda ve içine neleri aldıklarına ilişkin yazdıklarım tümüyle belgeli. Yorumlarım yerine İslam dünyasında, parantez içinde, eğer başka dine ilişkinse o dinde. En güvenilir türden kaynağına dayalı. Eleştiriye açığım. Şu kaynak uydurma densin ya da yanlış çevriliyor, yanlış aktarılıyor denip ileri sürülsün. Ama 2000'e doğru dergisinin din bilgisi alimi denerek ünlemli bir küçümseme yerine bu yola gidilmiyor, gidilemiyor. Çünkü bu yol kolay değil. Önce yazdıklarımdan uydurma, dahası yanlış bulunamaz. İddialıyım. Sonra eleştirmek, bilgi ister, inceleme ve araştırma ister. Atıp tutmalarsa kolay. Bu yola gidiliyor, okurun mektubunda. Halil Bozkurt kimse bilmiyorum. İzin kalması için çamur attığımı ileri sürerken kendisi bunu yapıyor. Ve imanın emdiği kin ve öfkeden kaynaklanmış olarak ya da başka bir nedenle bana çamur atıyor. Saf insanlarımızın kafasını bulandırıyormuşum. Bilgililerin de midesini. Sivas müftülüğünden atılmışım. Müftülükteyken oradan oraya sürüldüğüm doğru. Ama atılmadım ve yüzümün akıyla kendim ayrıldım. Bir seçimdi ve ben bu seçimi yaptım. Yeni Düşünce Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne. Dinsizim, sapık değilim. 27 Ekim 1989. 20 Ekim 1989 günlü gazetenizde babamla bir röportaj yayınlandı. Beni küçük, aşağılık gösterme çabasına bu kez babam araç yapıldı. Başlıktaki özel amaç. Babamın ağzından. Oğlum bir sapıktır başlığının konmasında güdülen amaç belli. Sapık sözcüğünün ilk bakışta çağrıştırdığını düşündürmek. Yani cinsel sapıklığı filan. Bunu kamuoyunda düşündürmek için de elverişli bir açıklama konmuş. Dinsiz annesine de zina yapar, bacısına da. Ve şunlar konulmuş. Dinsizlikte her türlü kötülük vardır, katillik, hırsızlık, dinsize mahsus. Ben dinsiz olarak sunulduğuma göre bu çirkinliklerin bende de bulunduğu düşünülsün istenmiştir. Ben hiçbir zaman saklamadım. Saklamayı da dürüstlüğüme ters buldum. Açıkça belirtiyorum. Ben dinsizim. Ve insanlığın kurtuluşunu büyük ölçüde dinlerden arınmışlıkta görürüm. Ama söz edilen çirkinlikler bende yoktur. Ne katilim, ne hırsızım, ne de anayla bacıyla yatmışlık gibi aşağılıklarım var. Saldırıya hedef gösteriliyorum. Amaç bu. Aile ve yakın çevrem. 28 Temmuz 1989 günlük gazetenizde akrabam olduğu, yakınlarımın benden utanç duyduklarını ileri süren, adı kimliği belirsiz bir kişinin mektubu yayınlandı. Karşılık verdim. Böyle bir akrabam olamayacağını belirttim. Ve belirttim ki değil yakınlarım, komşularım içinde bile hep sevilip sayılırım. Başka türlü de olabilirdi ama yok. Çekirdek ailem olan karım ve çocuklarımla normalin de üstünde birbirimizi sever ve sayarız. Yakınlarımdan kardeşlerimin bana sevgi ve saygıları da alışılmışın üstündedir. Babam bunu kıskana gelmiş kardeşlerime bana değil ona bağlısınız. Beni değil onu sayıyorsunuz. Hepinizi dinsiz etti o der durur. Röportaj için babama gidenler ondan bunu öğrenmişlerdir ve o yüzden yakınlarımın orada bulunduğu açıkça yazıldığı halde onlara gitmemişlerdir. Babam yoluyla beni vurmak. Bu bir gazetecilik sayılmıştır. Bir iman kahramanlığı. Babam, ne de olsa babamdır. Fazla bir şey söyleyemem. Beni 11 yaşıma değin okuttuğunu söylemişse bu yanlış. Bu yaşta ben Ağrı'nın Tutak ilçesinde ve Kargalık köyünde ilerlemiş ölçüde Arapça gramer, parantez içinde sarf ve nahf okuyordum. Babamsa Arapça bilmez. Biraz ben öğretmeye çalıştım ama olmadı, öğrenemedi. Resmi imamlık kadrosunda benim müftülük dönemimde geçti. Amiri de oldum ama o sırada bile bastonunu çekip beni dövdü. Falanca caminin imamını o camiden ve meşrutasından, parantez içinde, lojmanından niye çıkarmıyorum ve kendisini onun yerine yerleştirmiyorum diye. Dövmeye alışıktı, Kur'an'ın da buyruğuyla, parantez içinde Nisa ayet 34. Karısını döverdi, çocuğunu döverdi, gelinini ve torunlarını bile dövmeye yönelirdi. Babam da ne yapabilirdim ve şimdi ne yapabilirim? Babam kadrolu imamlığımdan önce yarım yamalak din bilgisiyle köy imamlığı yapardı. O köy senin, bu köy benim, ömrünün büyük bir bölümünü köy imamlığıyla geçti. Tüm yaşamını din üstüne kurmuştur. Zekatla, fitreyle, çocuk okutma, muska yazma karşılığında aldığı paralarla yaşamıştır. Onun için babamın bana kızmasını anlıyorum. Beni büyük bir din makamında görmek istemiştir. Bu amacına ulaşmıştır da. O zamanlar mutluydu, övünerek geziyordu. Şimdi ise onun istediği konumda değilim. Bundan bir ay önce Zaman gazetesinden benimle konuşmak istediler. Kabul ettim. Adamları geldi. Sesimi ve fotoğrafımı alıp gitti. Onlar da ailemden, yakın çevremden sordular. Onlara da açıkça hem dinsizliğimi hem de babamın bana karşı olan tutumunu açıkladım. Sonradan yayınlanacaklarını belirttiler. Sizin gazetenizden de biri. Ömer. Parantezce soyadı sanırım Kayır. Röportaj için benden gün ve saat istedi. Verdim ama gelmedi. Sonra geleceğine ilişkin not bırakmış. Bekledim yine gelen olmadı. Sizden gelen olsaydı aynı şeyleri size de açıklardım. Röportaj için babama niye gidiliyor? 80 yaşını çoktan aşmış, kulakları bile çok az duyan bir yaşlı kişiyi konuşturmak ki amaç ne? Benim dinsizliğimi kanıtlamak mı? Ben saklamıyorum ki. Dinlerin insanlığa ettiği kötülüğü düşünerek dinsizliğimle övünüyor, onur duyuyorum. Dinler ne yaptı ve ne yapmakta? Bir din öbür dinle, bir mezhep öbür mezheple anlaşamaz. Dar bir din kardeşliği, bağlı bulunan dinin ya da mezhebin çerçevesinde. İnsan hakları değil, inanılan dindeki mümin hakları söz konusudur. Bu görüşüm yanlış mı? Keşke yanlış olsaydı. Tarih boyunca da günümüzde de dinler hep kan, gözyaşı, ölüm getirmiştir. Bir inanç ve görüşte de olanlar, başka inançta olanlar eliyle ölümlerin en beterini atılmışlardır. Diri diri yakılmışlardır. Yakılanlar arasında kadınlar ve çocuklar da vardır. Ayrım sonu sayfa 248.